Ayrım 33.
Sayfa 376. Ona bakmak üzere gelmiş olan kadınlar bunu görünce ilacın onların yapacaklarından çok daha iyi geldiğini düşünüp hamama gitmeyi tercih etmişti. Gülruh'a da belki bunu yapması gerektiğini söyledim. Peçesini hafifçe aralayarak rahatlamaya çalıştı. Yüzü ter içindeydi. Yine de önerime kulak asmadı. Burada kalmak istiyordu. Safiye bile çekip gitmişti ve Gülruh şehzadenin başucunda beklemekte ısrar ediyordu. Bu inadıyla bir anlamda bana da eziyet etmek istiyordu galiba. Ama ne olursa olsun onu burada bırakıp gitmeyi düşünmüyordum. Hiç konuşmadan oturmaya başladık. Gülruh yüzünü Mehmet'in sarıksız başının arkasındaki çinilere çevirmişti. Küçük, fıskiyeli çeşme oraya bir parça serinlik veriyordu. Benim bulunduğum yerde ise böyle bir şansım yoktu. Bir parça dışarı çıkıp nefes almaya karar verdim. En fazla 2-3 dakika geçmişti. Acı bir iniltiyle irkilip hemen içeri koştum. Gülruh, şehzadeye Farsça hikayeler okuyan adamın olduğu odanın kapısına dayanmış, "Hayır, hayır, olmaz!" diye ağlıyordu. Yarı baygın durumdaki Mehmet de bir şeyler mırıldanmaya çalışıyordu. Aslında elini kıpırdatacak halde değildi ama Gülruh'un acı dolu sesi bir ölüyü bile tedirgin edebilirdi. "Ne oluyor, ne var hayatım?" diye endişeyle sordum. "Hayır, hayır, olmaz!" diye inlemeye devam ediyordu. Onu kollarıma alıp birlikte sallanarak yatıştırmaya çalışmaktan başka bir şey yapamıyordum. "Bana yardım et Abdullah!" diye yalvardı. Yüreğinin derinliklerinden gelen bir hıçkırık gibiydi sesi. Galiba bir parça kendini toparlayıp az önceki nedenini henüz bilmediğim dehşetten kurtulmuştu. "Edeceğim," dedim Allah'ın izniyle, "ama bana neler olduğunu söyle önce." Yine hıçkırmaya başlamıştı. Zorlukla da olsa sesi boğularak konuşmaya çabalıyordu. "Nedir, söyle," dedim tekrar. "Kitap okuyan adam mı? Sana bir şey mi yapmaya kalkıştı? Yüzünü görmeye mi çalıştı yoksa?" Cevap vermedi. "Ama kitap okuyan adam," dediğimde yüzünde beliren ifadeden ters bir şeyler olduğunu anlamıştım. Hemen oraya doğru yöneldim, kapıyı açıp ne olduğunu görecektim. Ama Gülruh, "Hayır," diyerek beni durdurdu. Bu çok farklı bir hayırdı. "Abdullah yapma, seni öldürecek." Şaşırmış ve iyice tedirgin olmuştum. Neler olup bittiğini anlayamamanın çaresizliğini yaşıyordum. Ama bir şeyler yapmalıydım. "Ben," dedi ve durdu, yutkundu, derin bir nefes aldı. Onu içeri almakla görevliydim. "Ne için?" "Öldürmek." "Şehzade Mehmet'i?" "Evet, oh Allah'ım, böyle bir şeyi nasıl düşünebildim?" "Ama yapmadın, öyle değil mi?" Yüzüme baktı. "Seni bu işe Nurbanu zorladı ha?" "Kolay olacağını söyledi. Tek yapmam gereken kapıyı açmaktı." "Onun için çok kolay tabii." Sanki ateş yüzünden olmuş gibi görünecekti. "Evet," dedim başımı sallayarak. Küçük odanın kapısından uzaklaştım. Sanırım öyle olurdu. "Ama yapamadım." "Tabii ki yapmayacaktın. O benim yeğenim, birlikte oynadık. Allah'a şükürler olsun, bunu unutturmadı sana." "Ama bu iyi mi? Ben zayıf biri değil miyim? O benim babamı ve Brabi'yi öldürttü. İntikamımı almalıyım." Tekrar kapıya yönelir gibi yaptı ama hareketine devam etmedi. Bunun yerine bana sarıldı. "Kim onları öldürtmüş?" "Safiye yenge." "Bunu sana Nurbanu mu söyledi?" "Evet." "Tabii," diye düşündüm. Bazı boş noktalar şimdi yerini buluyordu zihnimde. Ama bunları Gülruh'a söylemedim. Hatta kendim bile o anda fazla üzerinde durmadım aklımdan gelip geçenlerin. Bunların yerine şöyle dedim. "Bunun bir yalan olabileceği hiç aklına gelmedi mi?" "Bir yalan mı?" "Tabii gelmedi, değil mi? Öylesine genç ve tecrübesizsin ki bunları düşünemiyorsun." "Yalan olduğunu mu söylemek istiyorsun?" "Kuşkuluyum." "Yalan söylüyordum. Nurbanu ile Safiye arasındaki kapışmayı biliyorsun. Valide Sultan, Safiye'den kurtulabilmek için elinden gelen her şeyi yapar." "Yalan da söyler, öyle mi?" "Daha kötülerini de yapar, hatta..." "Daha?" "Evet, senin masum ellerini bir cinayete bulaştırmak gibi mesela. Allah'a şükürler olsun böyle bir şey olmadı.
Allah'a şükürler.
Dinle, eğer o senin sevgili babanın ölümünden sorumlu olsa, oturup her gün annenin yüzüne böyle rahatlıkla bakabilir miydi?
Gülruh başını salladı.
Bunu yapabileceğini sanmıyordu. Neredeyse alet olacağı cinayet onu şimdi çok daha fazla korkutup tedirgin ediyordu. Büyük bir vicdan azabı çektiği belliydi.
Demek sendeki değişikliğin nedeni buydu, dedim.
Safiye'nin güvenini kazanıp bu pis işi başarabilmek. Gerçekten yeğenine aşık olmamıştın, öyle değil mi?
Tekrar başını salladı umutsuzca.
Ama ben şimdi ne yapacağım?
Üzülme. Şimdi onu yakalattıracağım.
Başımla odayı işaret ettim ve bundan hiç kimseye söz etmeyeceğiz.
Birden Gülruh belimdeki hançere doğru beklenmedik bir şekilde hamle etti ve kınından çekip aldı. Tam göğsüne saplayacakken elinden kaptım. Dudakları titriyordu. Sıkıca sarılıp başını göğsüme yasladım. Bir yandan da hançeri yerine koyuyordum. Yine gözyaşlarına boğulmuştu.
Meleğim, meleğim, gerçekten kendine bir kötülük yapmak istemedin, öyle değil mi?
Hayır, hayır diyerek içini çekti.
Ama böyle bir şeyi düşündüğüm için bile en ağır cezayı hak ediyorum ben. Yaşayıp Mehmet'le evleneceğim ve hayatım boyunca mutluluk, huzur yüzü görmeden bu karanlık, çirkin ilişkilerin içinde yaşayacağım. Bunu hak ettim ben. Ölüm çok daha kolay olurdu benim için.
Neredeyse her cümlesinde tekrarladığı hayırlar, olamazlar, yapamamlar, onun ne kadar perişan ve acı içinde olduğunu gösteriyordu. Belki cinayet işlemek kadar ağır bir durumdu bu. İçinde bulunduğu yıpratıcı ruh halinden bir an önce çıkması gerekiyordu. Ona hadım olduğum ilk günleri anlattım kısaca. Nasıl hayattan nefret ettiğimi, ölmek istediğimi, kaderime boyun eğmekte ne çok zorlandığımı. O günlerde gelecek benim için kapkara bir kuyuya benziyordu. Sürekli olarak hayır yapamam yapamam dediğimi söyledim ona. Hem de binlerce defa. Ama nasılsa yaptım işte, yapabildim. İşte karşındayım, görüyorsun. Ve Allah'a şükürler olsun yaşıyorum. Çok kötü durumda da değilim. Düşündüğüm gibi bu dünyanın sonu olmadı. Bu sözlerimle rahatlamak istiyordu ama konuştuğunda sesi hala endişeliydi. Kaygılarından kurtulamamıştı.
Evet, evlenmek bir kadın için neyse, hadım olmak da bir erkek için öyledir. Bundan eminim.
Sözleri bana annesinin Sokullu Paşa ile evlenmesinin arifesinde söylediklerini hatırlatmıştı. Ama ona bundan söz etmedim. Tam o sırada Safiye ve halayıklar geri dönmüştü.
Allah aşkına burada ne oldu diye merakla sordu. Bir yandan da oğlunun rahat soluk alıp almadığını kontrol ediyordu.
Gülruh'un cevap verecek hali yoktu. Onun yerine ben konuştum.
Hanımın bir şeyden korkmuş. Siyahlar içinde bir kadın görmüş ya da gördüğünü sanmış. Sanki şehzadeye bir zarar vermenin peşindeymiş gibi gelmiş ona. Allah korusun.
Köle kızlar son sözlerimi bir ağızdan hemen tekrarladılar. Bana hemen inanmışlardı. Çünkü böyle kötü ruhların yeni sünnetlilerin odalarında dolaştığına dair yaygın batıl inançlar vardı. Bunlar için kullandıkları bir yığında isim. Ama Safiye onlardan daha şüpheciydi bu konuda. Gülruh'un yüzüne dikkatle baktıktan sonra
''Ve sen durdurdun bu kadın mı her neyseyi, öyle mi?'' diye sordu.
Hemen lafa karıştım. ''Evet'' dedim, ''Allah'a şükür. Ama gördüğün gibi çok korkup perişan oldu. Alelacele Gülruh'u alıp dışarı çıkardım.
Ama kitap okuyucu rolündeki kiralık katilin yakalanması bu kadar kolay olmadı. Bizim konuşmalarımızı duyan adam odanın kafesli penceresini kırıp kaçmıştı. Bir daha da kimse onu görmedi.
Safiye anlattığım hikayeden eskisi gibi kuşkulanmıyor gibiydi artık. O arada şehzadenin ateşi düşüp toparlanmaya başlamıştı. Safiye gelip bize bunun haberini verdi. Buna memnun olmasına rağmen üzerinde tedirgin bir hal vardı. Nedenini sorunca Mehmet'te bir tuhaflık var dedi. Uykusundan korkuyla uyandı ve onu bunun bir rüya olduğuna çok zor inandırabildim. Ter içindeydi. Öldüğünü, onu bekleyen hurilerle dolu cennete gittiğini görmüş rüyasında.
Dünyanın bin bir yerinden çeşit çeşit kız vardı anne, dedi bana. Zenciler, Ruslar, Çerkezler. Sünnetli yerim büyümüş. Kocaman, ateşler saçan bir kılıç olmuştu ve onun önünde hepsi yağ gibi eriyordu. Sonra ben o erimiş yağ gibi şeyin içinde yüzdüm. Çok güzeldi. Orası cennetti, eminim. Sonra da bana, ''Neden yeğenimle evlenmemi istiyorsun anne?'' diye sordu. Yeğenler ve evlilik daima sürmesi gereken şeylerdir. Oysa ben rüyamdan şunu anladım. Kızlar değiştirilmezse hiçbir işe yaramazlar. Her gün bir yenisini alabilirim, her saat, her dakika, her bıktığımda. Onların en güzel tarafı bu. Eriyip gidiyorlar, rüyadaki gibi. Sultanlara bu konuda Allah bir sınır koymadığına göre, şimdi ben neden kendi kendime sınır koyayım? Anla beni anne. Safiye sinir içindeydi. Düşünebiliyor musunuz, dedi. Bunları oğluma hangi Allahsız öğretti? Bir bulursam. Odanın içinde hızlı adımlarla bir o tarafa bir bu tarafa gidip geliyordu. Birden durdu ve ama belki de, dedi. Kendi kendine konuşur gibiydi. Sonra Gülruh'a döndü. Başlangıçta işin doğrusu senin anlattıklarına tam olarak inanmamıştım. Hatta Nurbanu'nun yine bir iş çevirdiğini düşünmüştüm. Ama şimdi bundan emin değilim. Sanki gerçekten de karanlık bir şey gelip geçmiş gibi oğlumun üzerinden. Onu kontrol etmemi engelleyebilecek bir şey. Garip bir şey. Birden nedense aklıma şehzadenin yanağındaki koyu gölge gelivermişti. İsmihan alçak bir sesle, ''O artık büyüdü Safiye,'' dedi. ''Kocaman bir erkek oldu. İyi ya da kötü. Ne yaptıysan yaptın bugüne kadar. Bundan sonra ona kolay kolay karışamazsın.'' ''Ama o benim oğlum. Oğlumu idare edebilmemin bir yolu olmalı.'' İsmihan cevap vermedi. Safiye biraz sustu, sonra ''Zor olacak, bundan eminim.'' dedi. ''Belki Murad'ı işin içine sokarak bu evliliği sağlayabilirim ama bundan da şu anda çok emin değilim. Nurbanu'nun son aldığı o rakkase kölenin yanından bir an bile ayrılmıyor son zamanlarda sultan. Allah'ım, Allah'ım, onu idare edebilmeliyim.'' Artık susmuştu ama ben onun içsel bir konuşmayı sürdürdüğünden emindim. Aslında kendimi de iyi idare edebilmeliyim. Tanrı yardımcım olsun. Tabii bizim gibi insanlar için Tanrı varsa. Son kayık yarışlarından ve fişek gösterilerinden sonra şehzadenin tamamen iyileşip yürümeye başladığı haberlerini aldığımızda Gülruh birden çok şaşırtıcı bir açıklama yaparak Hristiyan olmak istediğini söyledi. Allah korusun, diye haykırdı annesi. Sanki kızı kendi ölümünü istemiş gibi bir korkuya düşmüştü. Bunu da nereden çıkardın? Gülruh'un verdiği cevaptan anladığım, böyle bir şeyi istemesinin tek nedeninin bir rahibe gibi asla evlenmemek olduğuydu. Yoksa kızın başka bir din hakkında ne bilgisi ne de başka bir dine geçme arzusu vardı ciddi olarak. Kader midir nedir bilmem, 3 saat sonra sultan üçümüzü, yani İsmihan, Gülruh ve beni huzuruna çağırdı. İsmihan ağabeyini tahta çıktığından bu yana resmi görüşmelerin dışında görmemişti. Gülruh için ise amcası artık net olarak hatırlayamadığı çocukluk anılarında bir gölgeydi. Bu büyük bir onurdu ve herkese nasip olmazdı. Derhal hazırlanmaya başladık İsmihan'la. Gülruh ise bu davete Safiye'nin sultanla evlilik hakkında konuşmasının neden olduğunu düşünüp eli ayağı birbirine dolaşarak üzüntü içinde bir kenarda oturuyordu. Allah'ım, Allah'ım diye yalvarıp duruyordu. Ben bir rahibe olmak istiyorum. Murat bahçede bir yığın minderin ortasına bağdaş kurmuş oturuyordu. Önündeki kağıda yeni bir şiir yazmakla meşguldü. Şenliklerin ona büyük bir ilham verdiğini söyledi. İsmihan kibarca cevapladı ağabeyini. Evet, şenlikler gerçekten de muhteşem olmuştu. Söyle kardeşim, dedi Murat. Sence Sokullu ile İnönü'deki evlilik şenliklerin mi daha iyiydi, bunlar mı? İsmihan vezirlerinden birinin Kanuni'ye yaptığı zeka oyununu hatırlayarak şu cevabı verdi ağabeyine. Tabii ki benim evlilik şenliklerim. Çünkü o şenlikleri varlığınla onurlandırmıştın sultanım. Evet, bu sünnet şenlikleri de çok güzeldi ama benimkiyle yarışamazdı. Çünkü sen ev sahibi olduğun için o büyüklükte bir konuğu ağırlayamadın. Murat gülümsedi ve şiirinin kenarına yaprağa benzeyen bir şekil çizdi altın suyuyla. Ya sen yeğenim, dedi. Sen şenlikleri sevdin mi? Evet efendimiz, hem de çok, diye cevap verdi Gülruh. En çok neyi sevdiği sorulduğunda bir parça bocaladıysa da sonunda şekerden heykeller diyebildi. Ya dini yarışmalar, diye sordu sultan. Onları da sevdin mi? Dini yarışmalar mı? Gülruh şaşırmıştı ve bir tuzağa düşmüş gibi korkmuştu. Ama hemen anladı durumu. O yeğeninin ölüm hesaplarının peşindeyken olmuştu o yarışmalar. O sünnet çadırında kara cadılarla uğraşıyordu o sırada. Acaba amcası ona bir şeyleri itiraf ettirmeye mi çalışıyordu? Böylesi bir durumda Safiye'nin haremindeki hayatı daha da kısalabilirdi. Belki bu Hristiyan olmaktan daha kolay bir yöntem olabilirdi. Doğruyu söyleyip bir an önce ölmeliydi. Yapılacak en iyi şey buydu. Kıymetli sultanım, dedi. Korkarım ki o yarışmaların hiçbirini seyredemedim. Diğer eğlenceler vardı ve zaten ben de aptal kızların bunlara merak sarabileceğini düşünmemiştim. Aslında bunları çok ilginç ve hoş bulurum ama cinsine ve yapına daha uygun şeylerle eğlenmiş olman iyi, diye kızın sözünü kesti Murat. Gülruh o sırada olanlar yüzünden bunu yapamadığını söylemek istiyordu ama sustu. Dayısı onu hiç ciddiye almadan devam etti. Her neyse, yine de kaçırdığına üzüldüm. Belki hoşuna gidebilirdi. Bir dahaki sefere daha ilgili olacağıma söz veririm. İyi, dedi Murat. Yakın gelecekte belki de bunlarla daha çok haşır neşir olabilirsin. Sultan elindeki kağıdı kuruması için salladıktan sonra çevresindekilere gösterdi. Onlar da hemen hayranlıklarını belirttiler. Yarışmacılardan biri gerçekten de kusursuz bir mükemmellikteydi, dedi Sultan Gülruh'a dönerek. 20'den fazla değildi yaşı. Kendinden çok daha yaşlı olanları ezdi geçti. Rahmetli Şeyhülislam'ın oğluymuş en küçüğü. Önünde parlak bir gelecek var o delikanlının. Yarışmaları o mu kazandı, diye şaşkınlıkla sordu Gülruh. Neredeyse yüksek sesle Abdurrahman diyecekti ama kendini tutmayı başardı. Yani o kadar genç biri için ne büyük başarı demek istedim efendimiz, diye toparlandı. Evet, o kazandı. Hem de kolaylıkla. Sözleriyle beni sarhoş etti diyebilirim. Öylesine bilgili bir çocuk. Ona ödül olarak benden ne isterse vereceğimi söyledim. İslam alemindeki herhangi bir şeyi. Ne istedi? Affedin sultanımız ama korkarım İslam alemi size ait değildir, dedi bana ve Kur'an'ı açıp bu konudaki bir yığın ayeti gösterdi. İslam alemine ait hiçbir şeyi veremeyeceğimi falan filan. Sonra dedi ki, ama dilerseniz dünyadaki bir şeyi verebilirsiniz bana. Düşünebiliyor musunuz akıllılığını? İsmihan, Allah'ım ne zeka ne bilgi, diyordu hayran hayran. Sultan devam etti. Benden ne istediğini haydi tahmin et bakalım Gülruh. Bilemem efendimiz. Belki de bilebilirsin. O para pul peşinde biri değil. Benden seni istedi kızım, evlenmek için. Ne diyorsun? Gülruh konuşamıyordu. Başını öne eğip ellerine bakmaya başladı. Eminim heyecandan ter içindeydi o eller. İsmihan kızının yerine konuştu. Sen ne dedin sultanım delikanlıya? Bak bakalım kitaplarına, dedim. Bir kız istemezse de oluyor mu bu iş? Bunu sultan bile yapamaz, dedim. Böyle bir şeyin sözünü vermeden önce prensese soracağım, dedim. Ne akıllıca, diye güldü İsmihan. Onu kendi yöntemiyle alt etmişsin. Evet, onu yendim. Hem de kendi alanında. Acele ve heyecan yarışmacının düşmanıdır. Delikanlıysa o anda bunların ikisinden de muzdaripti. Her neyse, belki biraz daha çalışsaydım ben de... Evet, her neyse, keselim artık bu konuyu. Söyle bakalım Gülruh, delikanlıya ne cevap vereceğiz? Eğer hayır dersen, delikanlı bizden imparatorluğun yarısını isteyebilir senin yerine. Gülruh sevinç içinde yalnızca "Oh sultanımız, efendimiz" diyebildi ve gözyaşları içinde yeniden ellerine bakmaya başladı. Murat gülerek tekrarladı kızın sözlerini. Oh sultanımız, efendimiz, onu istemiyor musun? Gülruh annesinin elini tutup sıktı ve İsmihan, sultanım dedi, delikanlıya hemen hazırlıklarını yapmasını söyleyebilirsin. Memnuniyetle dedi Murat. Gerçi sünnet şenlikleriyle hazine biraz dara düştü ama senin düğünün için para buluruz. Zaten sonunda Osmanlı ailesine bir iki erkek çocuk kazandıracaksın. Masrafın lafı mı olur böyle bir konuda? Gülruh eğilip dayısının eteğini öptü. Tek kafamı kurcalayan şey, diyen Murat gözlerini ellerini kavuşturmuş kıza dikmişti. Bu iki genç nasıl oldu da birbirlerini böyle istediler? Haremimin güvenliğiyle ilgili bir sorun mu var acaba? Bu senin sorumluluğundur hadım, biliyorsun. Allah'ın gölgesinin keskin koyu gözlerini üzerimde hissediyordum ama onlarla bakışamazdım. Bunun nedeni suçlu olmam değildi. Onun karşısında herkes kendini suçlu hissederdi zaten. Sultan güldü. Eğer sen bu evlilikle benim şerefimin zedelenmesi söz konusu değil diyorsan o başka. Tabii ki böyle bir şey yoktu. Hemen önünde saygıyla eğilerek bunu söyledim. O halde gidebilirsin Gülruh, dedi sultan. Kızı gözlerinden öptü. İnşallah mutlu olursun. Yaz sona ermeden Gülruh ve Abdurrahman evlendiler. Ve küçük hanımım kendine ait hadımlar ve halayıklardan oluşan küçük bir hizmetkar ordusuyla Ümmü Gülsüm'ün haremine katıldı. Gelecekteki mutluluğu hakkında kesin bir şey söyleyemezdim ama saraydan kurtulduğu için mutlu olduğuna emindim. Safiye bir konuda yenildiğinde bunu kabul edebilen bir yapıdaydı. Tek şaştığı bu kez hakkından gelenin entrikalar değil masum duygular olmasıydı. Bana gelince artık tek sorunum İsmihan'ın rahatlığıydı. Mehmet'in sünneti sırasında yapılması planlanan suikast girişiminin başarısızlığını unutabilmek için olacak Nur.